Action'dan hepinize merhaba. Geçtiğimiz hafta açıklanan Oscar adaylarını konuşmak üzere yanımda çok sevdiğim bir arkadaşım var. Gazeteci yazar, sevgili Binnaz Saktanver. Hoş geldin.
Hoş bulduk, merhaba.
Nasılsın?
İyiyim, çok heyecanlıyım.
Heyecanlanma, sakin ol diyorum. Binnaz, hadi şununla başlayalım. En çok şaşırtan şey ne oldu seni adaylar açıklandığı gün?
Ya beni ve bütün dünyayı ve bütün internetleri diyelim en çok şaşırtan şey aslında Barbie Gate. İşte Barbie filminin en iyi filme aday olması ama Margot Robbie'nin en iyi kadın oyuncuya aday olmaması ve yönetmenin Greta Gerwig'in de en iyi yönetmene aday olması. Bu interneti çıldırttı. Herkes bir o tarafa bayıldı, bir bu tarafa bayıldı. Hillary Clinton tweetler attı. Büyük
Öyle
bir
mi?
Olay oldu. Evet. Büyük bir olay oldu. Bu kadar büyük olay olmasını işte beyaz feminizme bağlayıp eleştirenler de oldu. Ama meselenin özü şuydu. Yani Barbie hani bizim o beklediğimiz mükemmel feminist manifesto değil. Ama günün sonunda hani erkek egemen sisteme, patriarkaya karşı bir laf söyleyen, bir söz söyleyen ve DNA'sında kadın olan bir film. İşte adı üstünde Barbie, popüler kültürün en önemli kadın sembollerinden bir tanesi. Yönetmeni kadın. Bugüne kadar bir kadın yönetmenin yaptığı en büyük gişe bu tarihi.
Değil mi?
1 milyar dolar gişeyi geçen tek başına bir kadın yönetmenin yönettiği ilk film. Senenin en çok izlenen filmi. Dolayısıyla DNA'sında kadın olan bir film. Konusu da aslında patriarkayı, erkek egemen sistemin avantajlarını keşfettiği zaman o sistemi, gerçek dünyadaki o patriarkayı Barbie dünyasına adapte etmeye çalışan kötü kalpli bir Ken ve gerizekalı bir Ken'in hikayesini anlatan bir film. Şimdi siz bu kadar kadın bir filmden onun kadın yönetmenini ve Barbie'nin ta kendisini dışlayıp Ken'i aday yapınca, çünkü Ryan Gosling en iyi yardımcı
evet,
erkek oyuncuyla aday oldu.
Ve Amerika Ferrera değil mi?
Evet, Amerika Ferrera da Allah'tan onu aday yaptılar.
Değil mi?
Çünkü Amerika Ferrera o da işte filmin gerçek kadın tırnak içinde rolünü oynayan ve işte kadın olmak imkansız, kadın olmak çok zor diye uzun bir monologla işte kadınların sevgisini kazandı bu filme. Sinemalarda, hatta bilmiyorum Türkiye'de oldu mu ama Amerika'da kadınlar onu işte ayağa kalkıp monoloğu ezbere söylüyorlarmış
öyle
falan.
Mi?
Evet, öyle
American
bir...
Horror Story etkisi.
Öyle bir olay var. Dolayısıyla Allah'tan Amerika Ferrera aday oldu. Ama meselemiz bu. Yani neden tanınmadı, neden işte ödüllendirilmedi diye.
Çok, ben de çok haksız bulmuyorum. Yani filmin en iyi tarafı bence yönetmenliğiydi ve
evet,
tabii ki Margot Robbie'ydi.
Evet.
Yani mesela ben hani nefret ettim Ken'den, Ryan Gosling'den. Hiç beğenmedim ya ben.
Oyunculuğunu mu
oyunculuğunu
beğenmedin?
Oyunculuğunu da beğenmedim.
Ha, bence o filmin en tatlı, en komik, en kendiyle dalga geçebilen, en kendinin farkında komedi tarafı oydu. Ben Kenny ve Ryan Gosling'in onu hani...
Adaylığına okey mi diyorsun?
Ben gayet okeyim aslında.
Okey, tamam.
Yani çok beğenmiştim.
Ben filmi beğenmiyorum yani.
Evet.
Filmi sıkıcı buluyorum.
Evet, filmin
açıkçası
feminist mesajı bizi tatmin eden bir mesaj değil. Günün sonunda kadınlara işte Birkenstock'lu topuklu ayakkabı seçeneği sunan bir şekilde bitiyor. Ama yine de önemli.
Çok önemli, şu açıdan önemli. Benim bu tarafımdan da hem Türkiye'de hem dünyada o pandemiden sonra oluşan sinema salonlarından uzaklaşma halini tersine çevirebildiler Oppenheimer'la birlikte. Hadi
evet,
Oppenheimer'a dair neler söylersin? En iyi film dalının adaylarından başlayalım.
Alacak gibi de gözüküyor.
Değil
hem
mi?
Yönetmeni, hem en iyi erkek oyuncuyu Cillian Murphy ile hem de en iyi filmi alacak gibi gözüküyor. Benim çok bu sene hani böyle kalbimi kazanan filmlerden bir tanesi değil açıkçası. Çünkü günün sonunda bir işte Amerikan mükemmeliyetçiliği, bir Amerikan ayrıcalığı ve bir Amerikan övgüsü içeren o temaların etrafından önemli bir film. Bir de hani şu anda dünyada büyük savaşlar, işte soykırımlar yaşanırken bir atom bombasını belki hani güzellemesi demek çok basit bir anlatım olur ama onu konu edinen ve onun yarattığı başarıyı konu edinen bir film olması bana çok duygu olarak çok rahat ettirmedi beni açıkçası. Bir de beni bir nebze rahatsız eden şey, çok iyi bir kadrosu var filmin. Okey, Cillian Murphy gerçekten çok başarılı.
Çok
bu rol için çok büyük kilolar veriyor. Çok kendini adıyor role. Zaten öyle bir oyuncu. Ama filmin PR kampanyası süresince bu kadar ağır bir konuyu, bu kadar böyle bir ha ha ha ho ho ho şeklinde
That's Hollywood baby.
Evet, yapmaları beni o kadar rahatsız etti ki mesela birbirlerine open homie'lerimiz diyorlar. Yani hani neden bu kadar şirinleştiriyorsun sen bunu? Bir atom bombasından bahsediyorsun. O kısımları beni hikayeden ve filmden çok uzaklaştırdı açıkçası. Ama Christopher Nolan ve Cillian Murphy bayağı bir ikililer biliyorsun. Yani bu herhalde beraber çektikleri 6. film mi?
Sayısın bilmiyorum. Öyle ama bir şey. Çok çalıştılar.
Evet, birlikte. Çok ikililer. Cillian Murphy çok aslında radarın altında kalmış ama çok yetenekli. Hani çok da o Hollywood makinesinin içinde kendini çıldırtmamış bir adam aslında. Seviyoruz.
Ben de çok.
Beğeniyoruz. Christopher Nolan'ın yönetmenliği de tabii bu...
Her zaman çok iyi bir yönetmen olduğunu biliyoruz zaten. De dediğin gibi film de bana maalesef çok geçmedi. Dediğim gibi yine önemi Barbie ile aynı hafta vizyona girip ikisinin de yoğun kitleleri salonlara çekmiş olması. Evet. O açıdan teşekkürlerimi iletiyorum. Evet. Sinema tanrıları adına ikisine de. Hadi diğer filme geç.
Geçelim. Hangisine geçelim?
Sen söyle.
Yani en iyi filmlerden gideceksek burada hani bir sürprizli minik bir aday var. The Holdovers şaşırtıcı bir aday. Belki hani sonradan gelip götürebilir denen adaylardan bir tanesi. Diğer filmlerin arasında biraz küçük hikayesiyle, tatlı hikayesiyle öne çıkan bir film. Ben o yüzden çok seviyorum. Hani özellikle Paul Giamatti'nin en iyi erkek oyuncu da işte Cillian Murphy ile başa baş kapışacağını düşünüyor herkes. Evet. Ben şeyi çok seviyorum yani o en iyi erkek oyuncu dalındaki adayların geri kalanları böyle büyük erkek hikayeleri, büyük biyopikler işte Bradley Cooper Bernstein'i oynuyor, işte Oppenheimer vesaire. Onların yanında gayet küçük, gayet sıradan hatta loser diyebileceğimiz, kimsenin hayatında büyük bir rolü olmayan, öğrencilerinin bile sevmediği
bir öğretmen hikayesi
evet,
değil mi?
Evet, balık kokan bir öğretmeni canlandırıyor.
Çok iyi bir aktördür zaten.
Çok iyi bir aktör ve bu filmde onu hani dünyaya tanıtan Sideways'in yönetmeni Alexander Payne ile tekrar bir araya geliyorlar. Gayet ufak sıradan insanların hikayelerini anlatan bir evet lisede işte bir kar fırtınasında mahsur kalan, mahsur kalan demeyelim de işte okulda kalmak zorunda olan bir öğretmen, bir aşçı ve bir öğrencinin.
Aşçı demişken ben filmi görmedim. Evet ama aşçı rolünü oynayan da...
Divine, şimdi bir dakika onu
bakayım bakabilirsin
hemen.
Tabii. Durun. Çok zor ismi çünkü
çok zor, feci zor ve yanlış söylemek istemiyorum. Divine Joy Randolph.
Bayılıyorum.
Çok çok iyi. Hı-hı. Daha önce izleyiciler Euphoria'daki işte böyle kırbaç şaklatan müzik yapımcısı rolüyle hatırlarlar. Only Murders in the Building'de yine böyle gayet akıllı dedektif rolüyle hatırlarlar.
Çok uyduruk bir film. Lost City zannediyorum. Sandra Bullock ve Channing Tatum. Evet. İkisinden de rol çalıyordu orada ama müthiş. Bayıldığım bir oyuncu oldu benim son yıllarda.
Evet.
İnşallah olur diyorum.
Karizması, aurası çok yüksek bir oyuncu. Bu filmde de oğlunu Vietnam Savaşı'nda kaybeden bir aşçıyı oynuyor.
Ben sanki günümüzde geçiyor Holdovers zannediyordum.
Yok yok hayır. Günümüzde geçmiyor. Okay. Günümüzde geçmiyor. Ve işte o üç karakterin birbiriyle birbirinde bir işte seçilmiş aile bulmaları üstünden çok tatlı, minik bir
ya
film.
Keşke bir iki ödül alsın o zaman. Çok ağzım sulandı.
Ya herhalde Paul Giamatti alacak ve Divine Joy da alacak gibi duruyor.
Hemen şeyleri ekleyelim ya Binnaz. Oppenheimer Barbie vizyonda izlemediyseniz şu an Apple TV'de 4.99 TL karşılığında kiralayabiliyorsunuz.
Evet. Sanırım Oppenheimer bu hafta sonu tekrar vizyona da girecek.
Olabilir.
Poor Things vizyona girecek.
Dur onları konuştukça söyleyelim. The Holdovers'da şu an herhangi bir yerde gözükmüyor. Belki ödüller alırsa vizyon şansı olabilir.
Evet inşallah.
Hadi dördüncü film.
Dördüncü American Fiction konuşalım istiyorsan. Türkiye'de hiç bilmediğimiz, henüz gösterime girmeyen, internetlerden bile izleyemediğimiz bir film. Ama bahsedelim çünkü enteresan bir hikayesi var. Jeffrey Wright başrolünde. Aynı zamanda...
Aday değil ama Jeffrey Wright değil
aday.
Mi?
Aday.
Ha o da en iyi erkek aday.
O da aday.
Evet.
Tony ödülü olan, Emmy ödülü olan bir
çok
oyuncu.
Yetenekli bir aktör.
Çok yetenekli bir aktör. Bu sanırım ilk adaylığı. Hikaye aslında enteresan bir hikaye. Bir siyah roman yazarının kendinden beklenen işte o tırnak içinde klişe siyah romanı yazmadığı için bir türlü başarıya ulaşamaması ve en sonunda yeter bunu istiyorsunuz alın size siyah roman deyip bütün klişeleri, bütün hani checklistlere uyan bir roman yazıp inanılmaz bir başarı yakalamasını anlatan biraz kimlikle, biraz işte aidiyetle, biraz işte o ırk politikalarının berbatlığıyla dalga geçen bir hikaye. Yönetmeni bir ilk yönetmen. Aslında bu seneki En iyi film adaylarında iki tane ilk yönetmenimiz var. Bir tanesi American Fiction'ın yönetmeni, diğeri de Past Lives'ın geçmiş zamanların yönetmeni Celine Song.
Sonra hemen ona geçeriz.
Ona geçeriz. Bu yönetmenden bahsetmek istiyorum. Çünkü çok farklı bir geçmişi var. Cody Jefferson ismi, gazetecilikten gelen bir kişi. Bu Amerika'da 2016 senesinde kapanan ama zamanında çok sesler getiren, çok işte skandallar patlatan Gawker isimli, nasıl anlatayım, bir Türkiye'nin medya tavası gibi diyeyim. O tarz bir web sitesinin bir işte ünlülerle ilgili, ana akım medya ile ilgili böyle dedikodular patlatan, çokça da eleştirilen bir web sitesinin editörlerinden bir tanesiymiş kendisi. Bir noktadan sonra televizyona geçiyor. Ona işte Master of None gibi, Watchmen gibi, The Good Place gibi dizilerden tanıyor seyirci. Şu anda da bu Gawker tecrübesini Apple TV'ye bir dizi olarak satmakla meşgul.
Vay.
Evet, bayağı hani görmediğimiz, bilmediğimiz bir kişi. Şu anda da ilk yönetmenliğiyle aday, senaryoya da aday. Yanlış söylemeyeyim, ha şuradan notlarımdan bakayım.
Evet, bir Naz'dan al haberi diyorum. Ben ondan çok şey öğreniyorum. Bütün böyle sahne arkası mı diyeyim, perde arkası mı diyeyim. Hele Instagram'da takip edin, storylerinde bayılıyorum onu takip etmeye. Bak, reklamı da yaptım.
Başka filmlere geçelim mi?
Past Lives'a geçelim.
Past Lives'a geçelim. Ya Past Lives bana göre yine iki tane A24 adayı var en iyi film arasından.
A24 de son yıllarda büyük gittikçe büyüyen bir yapım şirketi. Onu da hemen hatırlatayım.
Evet, bağımsız filmleri ağırlayan bir yapım şirketi diyelim. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Giderek gücü yükseliyor hani bir noktada bir şey olur mu, devleşme olur mu, onu tabii göreceğiz. Ama şu anda çok başarılı ve...
Olmaması mümkün değil diye düşünüyorum.
Hem de Zone of Interest A24'ün hem de Past Lives A24'ün. Past Lives'da Celine Song'un ilk yönetmenliği. Greta Lee var başrollerde. Çok iyi bir oyuncu. Onun da en iyi kadın oyuncuya aday olmaması bir skandal diyebiliriz. Çok isterdim ben. Ben filmi çok beğendim. Biraz hani böyle romantik bir yerden okudum filmi. Film iki işte Asyalı, Koreli iki gencin birbirlerini farklı hayatlarda bulması teması üzerine, biraz reenkarnasyon teması üzerine bir hikaye. Biraz ben şey gibi yorumladım filmi, hani bir hayatın içinde artık tekrar tekrar kendimizi doğurmamızın, kendimizi farklı hayatlar yaşamamızın yöntemleri çok açık artık. İşte dijital dünyada kendimize yepyeni kimlikler yaratabiliyoruz, göçmenlikle kendimize bambaşka hayatlar, bambaşka hikayeler çizebiliyoruz. İşte o yolculukların içerisinde iki kişinin birbirini kaybetmesi ve tekrar bulması üzerinden ufak ama çok etkileyici, bende kalan bir hikaye oldu.
Ben de senin kuşağın ve daha genç kuşak çok beğeniyor bu filmi. Ben de beğendim. Berlin Film Festivali yarışma filmlerinden de orada gördüm. Ama ben de hani sizde yarattığı etkiyi yaratmadı. Hani evet, düzgün çekilmiş, çok iyi oynanmış.
Aman bana ne gibi.
Yani şöyle oldum, hani bu kadar abartılan şey neydi? Ben bunu anlayamadım dedim. Belki de benim hani moronluğum mu çıktı? Yani dolayısıyla hani evet, iyi bir film. Mesela All of Us Strangers. O da mesela sizin kuşakta.
Hiçbir adaylık alamadı.
Ha.
Evet.
Ve alamadı mesela. Evet, alamadı. Hani mesela o da aynı etki yarattı bende. Evet, güzel, çok iyi oynanmış ama... Plan. Neyse, tamam. Evet. Var mı Past Lives'a ilginç, daha iyi söyleyecek ilginç?
Past Lives'a ilgili başka bir şeyim yok. Adaylardan mı gidelim? Biraz Maestro şey yapalım.
Hayır, Zone of Interest dedim mesela. Konuşalım. A24'ün filme.
Evet, The Zone of Interest hem en iyi uluslararası filme aday, hem en iyi filme aday.
İngiltere'nin.
Evet, İngiltere'nin adayı. Ben filmi izlemedim. İstersen sen daha çok konuş ama hani konusu nedir dersek... Auschwitz toplama kampının hemen duvarının dışında, o işte ismine The Zone of Interest dedikleri bölgede yaşayan bir Nazi subayı ve onun ailesinin hikayesini anlatıyor. O toplama kampı kabusunu bambaşka bir bakış açısından anlatan, hani yanı başımızdaki kötülüklere nasıl gözümüzü, kulağımızı, duygularımızı kapatıp kendi hayatlarımızı sürdürdüğümüzü anlatan bir film. Aslında şu anda dünyada yaşadığımız felaketlerle de çok konuşan bir film. O yüzden uluslararası film ödülü almasına çok olası bakılıyor. Ben şey açısından da çok ilginç buluyorum. Yani şimdi geçmiş törenlerde, geçmiş ödül sezonlarında diyelim, hani her sene dünyada olup bitenlere dair bir iki söz söylenir. İşte hiçbir şey olmazsa bir kurdele takılır. Ama bu seneki ödül sezonunda Filistin'de olan soykırımla ilgili, kayıplarla ilgili hiç kimsenin ağzına açık bir şey söylediğini görmedik. Hiçbir ödül konuşmasında lafının geçtiğine ben en azından rastlamadım. Aslında olan tam bu. Yanı başımızda olan bir felaketle ilgili hiç kimsenin söz söylemesi önem teşkil eden insanların ağızlarını açmaması. O yüzden bu filmin mesajının çok çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Çok,
filmin
çok
de harika olduğunu söylüyorlar.
Çok çok haklısın. Bütün söylediklerini yanısı şunu eklemek istiyorum ben de. İlk böyle şeyi okuduğun zaman hani ya diyordum hani evet daha farklı ne söylenebilir soykırım üzerine diye okumuştum. Kendi kafamda işte Cannes Film Festivali'nde yarışacağı zaman. Fakat çıktığım zaman böyle hani bomba yemiştim sanki, böyle kurşun yemiştim. O kadar etkilendim. Benim için geçen senenin en iyi filmi, Cannes Film Festivali'nin en iyi filmi. Uzun yıllardır bu kadar etkilendiğim az film olmuştu. Müthiş, müthiş bir film bence. Bir de çok ilginç bir görüntü şeyi var. Böyle her şey çok uzaktan çekiyor. Hiç yakın plana girmiyor. O aileyle bağ kurmamızı istemiyor Jonathan Glazer. Dolayısıyla hani sahiden çok etkili. Yani onu diyorum hani sinema beni hala şaşırtmaya devam ediyor. O yüzden de çok seviyorum işte sinemayı.
Evet.
Dolayısıyla The Zone of Interest çok yakında vizyona girecek. Lütfen, lütfen, lütfen kaçırmayın o filmi.
İstersen Zone of Interest'te de bir rolü olan Sandra Hüller'den yola çıkıp Anatomy of a Fall bir düşüşün anatomisine geçelim.
Hadi geçelim.
Benim de bu seneki en sevdiğim film o. Benim için hani bir başyapıt, asla unutabileceğimi düşünmediğim bir film. Fransız yönetmen Justin Trier'in bir filmi. Başrolünde de Alman oyuncu,
Sandra.
Değil mi? Doğru söylüyorum. Tabii. Alman Sandra Hüller var. Bir kere Sandra Hüller'ı yani Oscar, o da en iyi kadın oyuncu dalında Oscar adayı oldu.
Keşke o alsa diyorum ben, biliyor
keşke
musun?
Keşke, benim de kalbim ona geçiyor ama çok mümkün olduğunu
değil.
Düşünmüyorum. Konuşuruz biraz sonra. Ama en azından törene gidecek olması, kırmızı halıda yürüyecek olması, ne giyeceğini en merak ettiğim insanlardan bir tanesi. Çünkü hani bütün ödül sezonunu bir hani minimalist kraliçe şeklinde geçirdi.
Kim çok giyebilir? Hadi onlara da girsen. Sen modadan da
bilmiyorum
çok iyi.
Bilmiyorum ne giyeceğini. Merak ediyorum ama hani Schiaparelli çok göreceğimizi düşünüyorum halıda. Kırmızılar çok göreceğimizi düşünüyorum. Biraz artık sıksa da işte siyah beyazlar çok göreceğimizi düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. İnşallah
peki.
Çok iğrenç iğnenler de olur da eğleniriz biraz.
Anatomy of a Fall diyordu.
Anatomy of a Fall'da Sandra Hüller kocası evlerinin çatısından düşen bir çok ünlü bir yazarı canlandırıyor. Ve bir mahkeme süreci başlıyor. Acaba adam düştü mü? Yoksa karısı mı itti? İntihar mı etti? Yoksa bir cinayete mi kurban etti diye. Gören eden yok bu tırnak içindeki suçu. Bir tek görme engelli çocuğu ve onun köpeği. Bu arada şunu da düşündüm. Yani Oscar küçük oyuncuları aday yapmada çok hani alışık bir şey. Ödül töreni niye çocuğu aday yapmadılar? Bence hani bu senenin en iyi oyunculuk
Sadece
performanslarından bir tanesiydi.
İşte çocuk olduğu zaman çok düşünülmüyor. Evet.
Evet.
Olağanüstü oynuyor.
Olağanüstüydü. Filmin kalbi. Ya film bana göre biraz hani gerçekte olan ilişkimizi sorgulayan, hafızamıza güvenemediğimizde, duyularımıza güvenemediğimizde gerçeği nasıl bulacağız sorusunu soran, şu anda yaşadığımız hani o gerçeklik sonrası çağda aslında birçok soruyu düşünmemize yol açan, bana göre çok çok başarılı ve hani bu kadar ciddi gibi duran ama satır aralarında çok komik anlar barındıran bence harika bir başyapıttı.
Bir de dediğin gibi yani hani sonuçtan çok süreçle ilgilenen
evet.
bir film. O da
evet.
çok önemli kılıyor benim için evet. de filme ve çok beğendim ben de Cannes'da. Ama Justin Trier'den biraz böyle gıcık oldum çünkü hemen dedikodusuna girelim onun. Oscar, Fransa Oscar adayı olarak şeyi seçti. Daha Türkiye'de vizyona girmedi. Juliette Binoche'un başrolünü oynadığı Taste of Things. Onu seçtiler. Hemen açıklama yaptı. bu yılın en sıkıcı filmini Oscar'a yolluyorsunuz. Yazıklar olsun Semih Malin'de. Biraz gıcık kapmadım değil. Çünkü The Taste of Things'i sen görmedin henüz. Hayır. Değil mi? Görünce anlayacaksın. Çok Oscar dostu bir film. Hani evet. Oscar jürisinin çok hoşuna gideceği evet. bir filmdi. Fakat Oscar jürisi Justin'i şaşırttı. Umarım utanmıştır bu söylediğinden. en iyi filme aday yaptı. Evet. En iyi kadın oyuncuya aday daha var.
En iyi yönetmene
en iyi yönetmeye aday yaptı. Evet. Dolayısıyla umarım utanmışsındır Justin.
Yani şey diye de haberler çıktı. Justin Trier ödül törenlerinde Macron'u eleştiren, onun politikalarını eleştiren ve Fransa'da süregelen protestoları destekleyen açıklamaları var. Hani Fransa da çok etki eder mi adaylık sürecine sanmıyoruz. Ama yine de hani bununla ilgili...
O başka bir ülke çünkü. Evet, burası değil orası.
evet ama yine de hani acaba mı diye de şeyler oldu. Ama ben Justin Trier'in podyuma çıkıp bir konuşma yapmasını çok istiyorum. Çünkü çok şey...
Aktivist tarafı kuvvetli.
Aktivist tarafı kuvvetli ama çok komik bir kadın. Çok yani böyle şey iğneleyici komik konuşmaları olan bir kadın. Onu izlemeyi çok çok istiyorum.
Hadi bakalım.
Biraz tabii bu yani adayların arasında işte...
Bir de mesela çok özür dilerim. Sözünü kestim ama mesela benim için de en büyük sürpriz Anatomy of a Fall'un en iyi film dalında aday olmasıydı.
Evet. Bu bize
yani
biraz...
benim için sürpriz. Evet. Hoş bir sürpriz ama.
Evet, bu biraz herhalde bu akademinin uluslararasılaşmasının bir sonucu. Aynen. Biliyorsun 2015'te işte bu Oscar'lar çok beyaz diye bir büyük bir protesto kampanyası yaşandı. Onun üzerine Oscar akademi üyelerini çeşitlendirmeye çalıştı. 93 ülkeden
bizden
üyeler,
de çok,
bizden de Nuri Bilge Ceylan var, Gökhan Tiryaki var,
Zeynep Atakan var. Var daha ama var. Şimdi ben hatırlıyorum.
Evet.
Harika Uygur
evet,
var.
Evet, bizden de üyeler. Dolayısıyla hani altyazı okuyabilen, hani başka dillerde film izleyebilen insanlar bu filmlere oy verebilmeye başladılar. Dolayısıyla farkındaysan bu sene işte iki tane İngilizce olmayan filmi en iyi film adayları arasında görüyoruz. Evet. O yüzden de son derece önemli evet. bu da.
Hadi şeye hızlı hızlı gidelim bitiremeyeceğiz olur. Çünkü. Maestro'nun adını geçirmiştin onunla devam
edelim. Maestro ile devam edelim. Maestro Bradley Cooper'ın evet bir, nasıl bir Oscar alacağım kampanyasının sonucu bir film. Her bir sahnesini özel olarak Oscar için nakış nakış işlemiş. Ama Hollywood o kadar berbat bir yer ki maalesef hani bir şeyi istemediğinizde size vermedikleri gibi bir şeyi çok istediğinizde de size vermiyorlar.
Vermiyorlar değil mi?
Evet çok
istediğini... Aman Allah korusun bizi.
çok ben... istediğini çok belli etti Bradley maalesef. Dolayısıyla eli boş dön. Yani hiçbir ödül alamadı. En iyi yönetmene aday değil Allah'tan ama en iyi filme aday ve...
erkek oyuncuya aday.
En iyi erkek oyuncuya aday. Yani, alabileceğini çok düşünmüyoruz. Bradley Cooper ve makyaja da aday. Yanlış söylemeyeyim. Besteci Bernstein, Leonard Bernstein'i canlandırıyor. 6 sene boyunca hazırlanmış bu role. Bir işte protez burunla oynuyor Bernstein'i. Bu makyajında işte ırkçı olduğu, çünkü tırnak içinde söyleyelim, işte Yahudi burnu klişesini, klişesini canlandırdığını söyleyenler çok oldu. Ailesi hayır canım bizi rahatsız etmiyor. Zaten de böyle bir burnu var diyerek savundu. Ama bir kere hani bu tür eleştiriler bir kere başladığı zaman önünü almak çok mümkün olmuyor. Olmadı. Yine de törene gelecek. Genelde törenlere anneciyle geliyor biliyorsun. Şu anda Gigi Hadid ile çıkıyor. Hadi evet. bir magazin şey veriyorum. İnşallah onunla beraber gelir de.
Değil mi? Sana daha çok malzeme çıkarır o. Peki ya bir tek iyi tarafı var. Kerry Mulligan'ın
evet.
çok hoş oynuyor.
Evet, Kerry Mulligan karısı Felicia rolünde bir aktör ve işte kendi hayatını, kendi kariyerini bir parça da olsa arka tarafa atıp işte Bernstein'ın hayatı içinde biraz savrulan bir karakteri oynuyor. Çok çok iyi. Ama maalesef en iyi kadın oyuncuyu Lily Gladstone'un alacağını düşünüyoruz.
Dur. Ona bir tık sonra. Tamam. Dolayısıyla ben de şöyle diyorum. Brunette'i al o ya takma burnunu ve defol git. Hiç beğenmedim.
Evet maalesef biraz fazla.
Hadi Lily demişken benim yani. Çok beğendiğim yine çok sevdiğim film. Ha bu arada Maestro'yu da Netflix'te izleyebilirsiniz. Evet. Neyi konuştuk? Anatomy of a Fall şu an vizyonda hala her saniye olmasa da gösterimi devam ediyor. Bence mutlaka onu da izleyin. Hadi Killers of the Flower
Killers of the Flower Moon, Dolunay Katilleri diye çevrildi. Martin Scorsese'nin
son başyapıtı.
Son başyapıtı diyelim.
O sen de çok sevmiyorsun.
Ben çok beğenmedim. Hı. Hani sana soran oldu mu diye diyebilirsin.
Aşk olsun, estağfurullah.
Aslında işte Leonardo DiCaprio'nun, Robert De Niro'nun başrollerini paylaştı. İşte Martin Scorsese'nin filmlerinde çokça görmeye alışık olduğumuz ekipler bunlar. 1920'lerde Amerika'da Osage Amerikan yerlilerinin maruz kaldığı bir soykırım diyebiliriz aslında sanırım buna. Büyük seri cinayetleri anlatan bir film.
Çünkü yerleştirildikleri o bölgede müthiş bir zenginlik kaynağı ortaya çıkıyor. Petrol.
Evet.
Dolayısıyla o petrolü gözü olanların yaptığı bir soykırım hikayesi dediğin gibi.
Evet ve aslında cinayetlerin çözülme aşamasının FBI'nin kurulmasına işte önayak olduğu. Ama nedense hani bir tarihi bilgi olarak bizim çok da farkında olmadığımız yine hani işte o kurumsallaşmış, devletleşmiş ırkçılığın gömdüğü hikayelerden bir tanesi. Bunu anlatması açısından tabii ki çok çok önemli. Böyle bir hikayenin arkasında Martin Scorsese gibi çok önemli bir ismin durması açısından da çok önemli. Hikayenin içinde gerçek yaşayan Amerikan yerlilerinin oynaması, işte danışmanlık yapması, hikayede yer almaları açısından da çok önemli. Ama ben hikayeyi işleniş açısından yeteri kadar o devletleşmiş ırkçılığa, işte federal devletin, sistemik ırkçılığa yeterince yer vermediğini düşündüm hikayede. Anlatı olarak da biraz sıkılarak izledim açıkçası. Ve inanabilir misin benim izlediğim salonda neredeyse salonun yarısı çıktı.
Hadi ya.
Ben inanamıyorum artık yeter falan diye bilmiyorum neden.
Ya ben bilmiyorum.
Biraz
ben
böyle repetitif bir anlatımı vardı. Ama Lily Gladstone gerçekten muhteşem.
Çok. Onda da şöyle bir eleştiri yaptılar ama 3,5 saat sürüyor film biliyorsun.
Bu seneki çoğu film 3,5 saat sürüyor bilmiyoruz da.
Filmin tamamında yok diye, niye en iyi kadın diye bir takım tartışmalar oldu onda da.
Ya onlar biraz hani hangi oyuncunun hangi yarışa kendini submit edeceği, hangi yarışta daha çok şansı varsa genelde kendilerini o kategoriye koyuyorlar.
Bunları çünkü film yönetmen, yapımcı bunlar karar veriyorlar.
Evet.
Hangi kategoride olacaklarını.
Nasıl bir kampanya yürütüleceğine ona göre karar veriliyor. Belki yardımcı kadında da olabilirdi ama yani hikaye bence olmazdı. Başrol. Evet. Çünkü hikaye onun üzerine, hikayenin kahramanı, hikayenin kalbi. Tamamen o. Hani ne kadar göründüğünün çok bir önemi yok bence filmde. Lily Gladstone da bir Amerikan yerlisi ve Oscar tarihinde en iyi kadın oyuncuya aday olan ilk Amerikan yerlisi kadın olacak. Bu açıdan da çok önemli.
Çok.
Bu hikayeleri devamlı anlatıyor. Hatta işte Oscar'ların yapıldığı tiyatronun da aslında Amerikan yerlilerinin toprakları üzerinde olduğunu, neden ben ilkim diye sorduğu çok konuşmalar var. Yani yine tabii ki yerli halka ait kadınların aday olduğuna tanık olduk aslında. İşte Roma'yla, Whale Rider'la adaylıklar gördük ama bu hani spesifik olarak Amerikan yerlisi olarak ilk adaylığı. Ya yani Oscar'ların tabii ki bu suçlara da çok ortaklığı var. Şeyi hatırlarız. Marlon Brando'nun Oscar aldığı yıldı Godfather'la Oscar ödülünü reddetti. Hollywood'un Amerikan yerlilerine yaptığı korkunç muameleler.
Bir Amerikan yerlisi bir kadın çıktı ve o ödül niye reddettiğini orada o açıkladı.
Bilim konuşmasından bir bölüm okudu ve hani nasıl bizdeki o korkunç Ahmet Kaya'ya işte çatal bıçak atılması korkunç hadisesi gibi bir hadise yaşandı ve kadın yuhalanmaya başladı.
Evet evet evet öyleydi.
Evet. O yüzden hani Lily Gladstone'un konuşmasının da biraz akademi ödüllerine bu konuda bir günah çıkarma fırsatı vereceğini düşünüyorum. Çok istiyorum ben almasını.
Ben de çok istiyorum ama o kadar da güçlü bir adayı var. Gönlüm ona da kaymıyor değil. Böyle iki aşk arasında kalan bir...
Emma Stone.
Evet, iki aşk arasında kalan bir şey gibiyim.
Evet.
Meczup gibiyim ben. Emma Stone, Poor Things. Hadi
evet,
anlat.
Emma Stone, Poor Things'de Lanthimos'un yönettiği ve Tony McNamara'nın yazdığı her zamanki gibi filmde başrol. Ona eşlik eden Mark Ruffalo da en iyi yardımcı erkeğe aday. Yine benim bu sene çok sevdiğim, çok özgün bulduğum, daha önce karşılaşmadığımız bir anlatı ve film. Özellikle görsel dünyası, grafik tasarımından, hani afişinden başlayarak kostümlerine, saç ve makyajına, mekanlara ve hareket düzenlemelerine kadar bize çok bambaşka bir dünya sunan bir film. Hikayesi açısından da eğer kadınların hayatında utanç duygusu öğretilmemiş olsaydı kadınlar nasıl hayatlar yaşarlardı'yı bize biraz gösteren, çok böyle önümüzde hani böyle hikayeler açan çok tatlı ve çok çok özgün güzel bir film.
Ben o zaman bir iki cümle ekleyeyim. Venedik'te en iyi film seçildi. Şaşırmadı hiç kimse Venedik'te o en iyi film alınca. Yorgos Lanthimos her filmiyle bize başka kapılar, başka dünyalar, başka seyir zevkleri sunan, bence yaşayan en önemli yönetmenlerden biri Lanthimos. Gurur duyuyorum ben. Bir de komşumuz Yunanlı biliyorsun. Evet. Dolayısıyla hani onun her filmini çok çok merakla bekliyorum. Dediğim gibi hiç filmiyle de hani ya bir öncekinin altına düşmüş dedirtmiyor. Evet, evet. Her filmle yönetmenliğine, o müthiş dünya yaratımına dair bir şeyleri ekleyerek gidiyor.
Kafamızda hani Tim Burton'ın
Tim Burton da çok umut vaat eden işler yaptıktan sonra şimdi artık kendi karikatürüne döndü. Bir tek Lanthimos için onu diliyorum. İnşallah o da uzun vadede kendi karikatürüne dönmez. Ama Poor Things çok yakında vizyonda ve onu da kaçırmayın.
Emma Stone yapımcılarından bir tanesi aynı zamanda.
Şimdi yeni projelerinde de birlikte çalışacaklarmış. Evet. Ya kitabın adını unuttum, yazarı unuttum ama eminim çok iyi biliyorsun. İran asıllı bir Amerikalı kadın yazarın kitabını uyarlayacaklar.
Harika.
Unuttum şimdi maalesef. Emma Stone da ama olağanüstü oynuyor.
Evet çok çok.
Dolayısıyla Lily mi Emma mı diye böyle.
Ya ben gönlüm Lily'den yana.
Politik olarak benim de öyle.
Ya biraz da hani böyle bir ruh kardeşliği, o kadar böyle dingin, o kadar hani biraz böyle yeni olması, ilk defa karşılaşmış olmaması, hani Emma Stone'un bir Oscar'ı var sonuçta. Bundan sonra da daha çok adaylığı olacaktır. Olur. Hani bir sektörde çok artık hani kendini binlerce kere kanıtlamış bir kadın. O yüzden hani Lily Gladstone'un bunu ama sadece bir oyuncu için değil, bir halk için de bir umut olacak.
Tamam, ikna oldum. Evet, o olsun.
Lily'e verelim.
Lily'e verelim. Peki, evet filmlerimizi bitirdik. 10 filmi anlattık. Şimdi hadi şey yapalım, yönetmenlerin üzerinden geçelim. Eksik bıraktığımız varsa, var mı acaba?
Valla Justin Tree, Anatomy of a Fall'la, Martin Scorsese, Dolunay Katilleri'yle, Christopher Nolan, Oppenheimer'la, Yorgos Lanthimos, Poor Things, Zavallı Şeyler'le ve Jonathan Glazer'da The Zone of Interest'le aday. Hepsini aşağı yukarı konuştuk. İstersen yardımcıları çok hızlıca konuşabiliriz, yardımcı oyuncuları.
Kadın erkeği önce, sonra mı bırakalım onları?
Nasıl istersen.
Peki hadi sen karar ver, başla.
Yani en iyi yardımcı erkekte de yine Oppenheimer'dan Robert Downey Jr.'ın alacağı öngörülüyor. O da filmde Atom Enerji Kurumu'nun işte başındaki kötü kalpli bir bürokratı oynuyor diyelim. Gayet iyi bir şey var, iyi bir performansı var. Ama biraz Oscar'lar biliyorsunuz hani tek tek performanslardan ziyade bazı noktalarda kariyeri de ödüllendirir. Dolayısıyla şimdi artık 60 yaşına geldi. Downey Jr.'ın bir kariyer ödülü alma vakti geldi. Daha önce aday olup alamamıştı.
Çünkü diğer Golden Globe'larda falan da hep Robert Downey Jr. aldı.
Evet, hepsini.
Ya vallahi benim gönlümde şeyden yana, Mark Ruffalo'dan yana. Çok beğendim ben Poor Things'i.
Evet, çok şans vermiyorum ben açıkçası. Ama gönlüm alırsa da üzülür müyüz? Üzülmeyiz.
Yardımcı kadın oyuncuda?
Yardımcı kadında en hani şoke edici adaylık bence burada Emily Blunt, Oppenheimer'daki rolüyle. Hani ne alaka demek istiyorum. Neden? Neden bilmiyoruz. Bunun dışında The Color Purple'la Daniel Brooks aday.
O da çok ödül aldı galiba değil mi?
Aslında tek adaylığı bu. Tek hani önemli adaylığı.
The Color Purple çok adaylık aldı diğer şeylerde galiba. Burada bir tek bu.
Beklendiği kadar alamadı aslında. Alamadı mı? Evet.
Bir müzikal galiba değil mi o?
Evet. Bizim bildiğimiz hani Whoopi Goldberg'lü filmin yeniden çekimi değil. Broadway müzikalinden uyarlanan bayağı baştan aşağı müzikal bir film. Belki de o yüzden hani biraz göz ardı edildi. İşte bu tıpkı Barbie'de olduğu gibi yani Barbie'ye verilen hani kesilen ceza da diyelim. Tabii ki seksizm ve patriyarka ama bir yandan da Oscar'ların işte müzikallere, komedilere, daha
biraz
ticari
mesafeli
filmlere
olması.
Biraz böyle canım diye uzaktan bakmasıyla da biraz alakalı bir şey. Daniel Brooks oradan aday. Pek alabilecek gibi gözükmüyor. Nayad'la yine Netflix'te izleyebileceğiniz Jodie Foster aday. Ben o Diana Nayad işte Key West'ten, Florida'dan Küba'ya işte 64 yaşında yanlış söylemiyorsam tek başına yüzen bir lezbiyen, queer bir sporcu. Çok çok önemli bir figür. Ben kendisiyle ilgili bir portrede yazdığım için zamanında hani böyle bayağı hayatıyla ilgileniyorum diyeyim. Bence çok tatlı bir film. Yani
evet,
hani Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi bu sezonki filmlerden bir tanesi. Jodie Foster de onun hani en yakın arkadaşı ve koçunu oynuyor. Bence çok sade, çok hani böyle
temiz pırıl
temiz,
bir rol.
Pırıl pırıl bir şey.
Ama hani
ama şansı var mı dersek
bence
evet,
de
pek görmüyoruz. Başka neden bahsedebiliriz?
Amerika Ferrera'dan bahsettik.
Amerika Ferrera'dan bahsettik, evet. Onun da şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yani Amerika Ferrera'nın da temsil edilmiş olması büyük bir kesim için önem taşıyor. Çünkü işte bir Latina kadın olması, sanırım Honduraslı ilk aday olacak kendisi.
Terli mi?
O da önemli. Ve özellikle de nasıl diyelim hani o Hollywood'da alışık olduğumuz sıfır beden tanımının dışında bir kadın olması açısından birçok kadının kendine yakın gördüğü ve işte ödül törenlerinde, sahnede, kırmızı halılarda görmek istediği, kendiyle bağdaşlaştırdığı bir kadın. Ben de çok beğeniyorum.
Ben de çok severim Amerika Ferrera'yı.
Evet, o yüzden pek alabilecek gibi durmuyor ama yine de isteriz. Başka neden konuşabiliriz? Bakalım notlarımıza.
Şeyde mi? Yardımcı kadın da mı?
Yardımcı kadını biraz önce sanırım bahsettik.
Evet,
Divine Joy Randolph'un The Holdovers'daki rolüyle almasına çok kesin gözüyle bakılıyor.
Bence de alsın. Ben bu filmi seyretmeden ona verdim.
Ya çok,
çok
beğeneceğini
beğendim
düşünüyorum.
Çünkü,
filmi izlediğinde beğeneceğini düşünüyorum.
Hadi şeylere bir konuşalım. En iyi erkek Bradley Cooper konuştuk. Paul Giamatti konuştuk. Jeffrey Wright'ı konuştuk.
Evet.
Gillian mı okunuyordu? Gillian Murphy mi? Nasıl
Hayır.
Okunuyordu?
Killian.
Ha, Killian Murphy.
Ayrıca bahsedelim istersen.
İster misin? Bahsedelim mi?
Olur, bahsedelim.
Hadi bahset.
Buralar olmayacak değil mi? Atacaksın buraları.
Yok.
Bunlar da
niye atalım?
Bizim ülke. Gillian Murphy'den bahsedelim. Atom bombasının mucidi, kuantum fizikçi Oppenheimer'ı işte adamı oynuyor. Filmde
çok
başlıyor.
İyi oynuyor diye konuştuk.
Çok çok iyi bir performans. Zaten bu Christopher Nolan'la sanırım 6. filmi. Onlar hani
ben sayıyı bilmiyorum ama
5 ya da ben de şimdi yanlış söylemeyeyim. Bir hani ikililer diyelim ikisi için. Cillian Murphy son derece işte böyle özel hayatını saklayan, gayet böyle bir işte karısı, çocuklarıyla İrlanda'da yaşayan, son derece böyle sakin, sessiz, hiçbir internet hesabı olmayan bir adam. Çok da seviliyor. Özellikle Peaky Blinders isimli diziyle çok büyük bir hayran kitlesi edinmiş bir isim.
Aynen.
Ama bu kadar büyük bir rolü sırtlandığı ilk performansı olacak bu. Bu kadar büyük bir filmde ilk defa gördük kendisini. İşte film için çok büyük kilolar verdiğini biliyoruz. Bayağı emek sarf ettiğini biliyoruz. Çok da iyi bir performans sergiliyor. Ama dediğimiz gibi yani hani belki de karakterin varlığı bizi biraz kendinden ittiği için hani atom bombasını yaptıktan sonra yaşanan vicdan azapları belki çok da bir şey ifade etmediği için hani o kadar o bize geçmesi beklenen duygular geçmedi bize. Ama Cillian Murphy yine hani sahnede görüldüğü zaman üzülecek bir adam kesinlikle
değil.
İşte Golden Globes'a karısıyla öpüşüp hani bütün suratı uyuzları içinde çıktı falan. Çok tatlıydı. Yani böyle doğal ve tatlı bir insan.
Bir de şey, Oscar'larda jüri, yani artık küçük bir jüriden bahsetmiyoruz elbette ama kilo alan, kilo veren, aşırı kilo alan, aşırı kilo verenlere bayılırlar biliyorsun.
Evet.
Geçen sene balinaya verdikleri gibi hiç beğenmedim.
Evet. Özellikle
sevmedim.
Erkeklerin kilo vermesi şimdi Hollywood'da yapılabilecek en büyük kariyer hamlesi diyebiliriz.
Ne alakası varsa onu diyorum
çok,
yani.
Çok beğeniliyor, çok takdir ediliyor.
Evet. Hiç bahsetmedik Rustin. Coleman Domingo.
Rustin'den lütfen bahsedelim.
Hadi.
Rustin de Netflix'te izleyebileceğiniz bir film.
En iyi erkek oyuncu adayı.
En iyi erkeğe aday. 1963'te işte yapılan sivil haklar mücadelesinin çok önemli yapı taşlarından biri olan o meşhur Washington yürüyüşünü organize eden Bayard Rustin'in hayatını anlatıyor. Başrolünde Coleman Domingo var. Judy Foster'la beraber queer karakterleri oynayan iki queer oyuncu olarak tarihe geçtiler. Bu ilk defa oluyormuş Oscar tarihinde. Bayard Rustin'de 1960'larda çok rastlanmayacak bir şekilde açık bir şekilde gay olan ve bu yüzden de nasıl diyelim sivil haklar mücadelesinden dışlanan işte o mücadeleye zarar vereceği iddia edilen
Türkiye'deki solcu hareketin şeyi gibi,
evet,
iz düşümü gibi.
Büyük bir ayrımcılıkla karşılaşıp o sivil haklar mücadelesindeki muhteşem katkıları neredeyse tarihten silinmeye çalışan, büyük haksızlıklara uğramış bir karakter. Şimdi hani bu Obama'ların yapımcılığında Netflix için yapılan bir filmle biraz seni iade-i itibar diyelim. Filmin kendisi biraz didaktik, biraz seni böyle ders mahiyetinde bir film. Ama yine de bu çok çok önemli karakteri özellikle tanımayan genç jenerasyonlara tanıtması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Domingo aynı zamanda Color Purple'da da oynuyor. Orada da işte çok çok başarılı. Ben... Yani alabileceğini düşünmüyorum ama alırsa çok çok mutlu olurum. Çok iyi, hani tekrardan nasıl diyeyim, parlamasını çok istediğim bir oyuncu. Ve bence bu ödül sezonunun en iyi giyinen isme.
Bunlara geldi.
Çok stil sahibi, aura sahibi, inanılmaz güzel giyinen ve hani kırmızı halıda böyle esen, şöyle bir yürüyünce estiren bir...
Biraz renkli de giyiniyor, sen seviyorsun.
Çok renkli giyiniyor ama hani çok iyi taşıyor. Çok böyle hani kendi, yani bir ne giydiğinden çok onu nasıl taşıdığın ve hani nasıl yürüdüğün önemlidir ya. Kendine çok baktıran, çok stylish bir insan.
O yüzden merak ediyoruz o zaman Oscar'da ne giyecek.
Ne giyeceğini. Evet.
Ne giyecek, nasıl yürüyecek diye. Evet, bitirdik bütün adayları.
Lütfen İlker Çatak ve Öğretmenler Odası'ndan bahsedelim. Evet.
En iyi uluslararası filmden de bahsedelim. Evet. Hadi dur, bir listeyi açalım.
Açalım.
The Zone of Interest'ten bahsettik. İngiltere adına yarışıyor. Society of the Snow, İspanya adına yarışıyor.
Netflix'ten izleyebilirsiniz.
Yani bence bu listedeki en zayıf film, en zayıf halka. Ben Akiko Rusmaki'nin Fallen Leaves, Sararmış Yaprakların olmasını çok isterdim bu listede. Evet. Olağanüstü bir film. Bu bir de yayınlanıyor, lütfen kaçırmayın. Bu hafta vizyona giren Io Capitano, İtalya adına yarışıyor. Gördün mü filmi?
Hayır.
Ha, ben filmi gördüm. Bu filmde mesela The Zone of Interest'in hani neyi çok özel dedik ya, hani birçok şeyin yanına hani soykırım hikayelerine yeni bir şey ekleyebiliyor diye. Io Capitano da zorunlu göç üzerine bir şey anlatan filmlerden. Hani genelde ya savaş olan ya da fakirlikten, illegal yollardan göç etme hikayeleri anlatan filmlerden biri. Ama ana karakterlerinin Senegal'de yaşıyorlar. Orayı terk etme nedenleri diğerleri gibi değil. Ne açlık, ne savaş. Rap yıldızı olmak için bir Avrupa ülkesine gitmeye çalışıyorlar. O yolculukta başlarına gelenler, ama yani başı farklı ama o yolculukta başlarına gelenler insanı insan olduğundan utandırıyor. Çok iyi çekmiş Matteo Guarone'de. Çok üzüyor sizi izlerken ama bir taraftan da büyülü gerçekçilikle yakın dirsek temasında bulunuyor. Bazı o üzdüğü sahnelerde öyle bir anlar yaratıyor ki böyle hani büyüsüne kapılıyorsunuz bir taraftan da. Bence izlenmesi gereken bir film. Kaptan Benim adıyla şu an vizyonda, onu da kaçırmayın diyorum.
Aynı Almanya'dan çok... aday olan The Teachers'dan Öğretmenler Odası, ondan sen biraz bahset istiyorsan.
Öğretmenler Odası da şöyle, İlker Çatak, Türk asıllı bir yönetmen. Almanya'da doğmuş, büyümüş. Orada yaşıyor, orada çalışıyor. Zannediyorum 4. uzun metrajı oldu İlker Çatak'ın. Öğretmenler Odası geçen sene Berlin Film Festivali'nin yan bölümlerinden panoramadaydı. Ben bütün festival, ulusal ana yarışmayı seyrettim. Ve sonra İlker'in filminde orada seyredince şöyle oldum. Allah'ım, yani bu filmin niye burada panoramada dedim, niye ana yarışmada değil dedim. Çünkü oradaki Alman filmi, çok çok Alman filmi koyuyor Berlin Film Festivali. Onlar içlerinde en iyisiydi belki Petzold'un filmiyle birlikte. Bir okulda geçiyor, hiç okulun dışında neredeyse çıkmıyor. Bir öğretmen üzerinden hem eğitim sistemine hem insan olarak birbirimizde aslında nerede nasıl davranmamız gerektiğine dair çok ilginç bir hikaye anlatıyor. O da önümüzdeki hafta vizyona giriyor. Bence onu da kaçırmayın. Hep bugün kaçırmayın dedim ama.
Ama yani ha, bir an yani, önce gelsinler de evet, izleyelim.
Yani
de
Öğretmenler Odası vallahi ne bileyim ben, bir sürpriz de yapabilir diye düşünüyorum.
Bizim herhalde Oscar'a en yaklaştığımız sene anlardan bir tanesi olacak. Biraz hani iğrenç bir şaka olmasın da hani Almanya kazanınca biz de kazandık gibi. Değil mi? Hani umuda yolculukla alınmış. İsviçre.
Ya o zamanlar bu çok gündem yoktu. Evet. Sosyal medya yoktu, o yoktu, bu yoktu. Hani o böyle çok bir ses getirmeden kaybolup gitti umuda yolculuk.
Bir de Mustang'in adaylığı vardı. Evet. Şimdi de bu var. Buraya listeye baktığım zaman aslında uluslararası filmlere şöyle bir yorum da getirebiliyorum. Bilmiyorum yanlışsam beni düzelt. İşte Japonya adına da Wim Wenders aday Perfect Days'le.
O da çok iyi bir film ama.
Yani işte İlker Çatak'ın da Türkiye asıllı bir Alman vatandaşı. Hani biraz o artık sınırların kalktığı, biraz daha hani karma adaylıklar gördüğümüz sinemanın
kesinlikle çok doğru
tanımadığı bir
çok sene. Doğru bir okuma yapıyorsun. Hadi İngiltere adına yarışıyor The Zone of Interest ama Almanca film. Yani dolayısıyla evet böyle bir çok ulusluk var. Wim Wenders demişken Wim Wenders'ten umudumuzu kestiğimiz anda Perfect Days ile geldi. Tekrar baş tacımız oldu kendisi. Çünkü dediğim gibi son filmlerini ben pek...
Evet, bu da aday olan ilk kurgu filmi, ilk feature filmi değil
yani
mi?
Yani olağanüstü oynuyor başrolündeki Japon aktör. Adını hatırlayamıyorum, çok önemli bir aktör. Filmde küçük bir mücevher. Yakında Mubi'de o da gösterilecek. Ben dediğim gibi keşke Kar Kardeşliği'ni yerine Sararmış Yapraklar olsaydı. Müthiş bir liste olurdu benim için ama.
Bu sene ama hani toplamına baktığımızda çok kötü değil sanki değil mi?
Yani hayır.
Bu sene de hani sinema açısından hem ticari başarılar açısından çok büyük filmler izlediğimiz ki hani çok büyük bir grev atlatılmasına rağmen. Büyük
bundan da bahsetmeden Oscar'ları konuşmak zaten mümkün değil. Hadi ondan da biraz bahset. Sonra da kapatalım.
Bu sene Yazarlar Sendikası ve Oyuncular Sendikası'nın çok büyük bir grevine tanık oldu Hollywood. Hem büyük platformların oyunculara ve emeklerine verdiği çok küçük karşılıklar protesto edildi. Hem AI işte
yapay
zekaya yüzleri, bedenleri, sesleri devredilen sanatçıların protestoları konu edildi. Hollywood dediğimiz zaman, aktörler dediğimiz zaman bizim hakkımızda işte hep bu listelerde olan starlar, büyük yıldızlar geliyor. Halbuki aktörlük dediğimiz, oyunculuk dediğimiz, işte yazarlık dediğimiz bunlar çok büyük sektörler ve bunların içinde bu mesleği sürdüren binlerce, on binlerce insan var ve bu insanlar geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. İşte sağlık sigortalarını ödemeye çalışıyorlar, kiralarını ödemeye çalışıyorlar. Özellikle de pandemiden sonra çok büyük zorluklar çeken bir kesim. Dolayısıyla bizim Dadı dizisinden tanıdığımız, yanlış söylemeyeyim ismini, Fran Drescher diyeceğim. Yanlış söylediysem...
Fran Drescher, doğru
değil
doğru.
Mi? Yorumlarda mahvetmeyin beni yani, yanlış telaffuz ettiysem. onun liderliğinde Segafra'nın büyük platformlarla, büyük yapımcılarla ve stüdyolarla işte anlaşmalar, toplantılar sonucunda istediklerinin büyük bir kısmını elde ettiler ve tekrardan grev bitti ve çekimler, filmler başladı.
Belki dediğim gibi şimdi konuştuğumuz filmler bu grev olmasaydı, çünkü bir sürü filmin hem çekimleri ertelendi hem gösterimleri ertelendi. Belki bambaşka bir liste olacaktı bu ama.
Olabilir. Çünkü hani Barbie ve Oppenheimer tam bu grevin öncesinde PR kampanyalarını bitirme şansını elde ettiler. Dolayısıyla evet belki de bambaşka, grev olmasaydı tabii bambaşka bir sahneyle karşılaşacak.
Hadi o zaman gönlünden geçenleri söyle. Hangisi alır değil. En iyi film.
Ya bana göre Bir Düşüşün Anatomisi. Hani çok
olsun diyorsun. Oscar
keşke
olsun.
Peki. Derim. Keşke derim.
Ama Oppenheimer diyorsun.
Evet,
diyorsun.
Oppenheimer'ın peki alacağını düşünüyorum. En iyi yönetmen de ben yine Justin Trier derim. Ama Christopher Nolan'ın alacağını düşünüyorum. En iyi erkek de benim gönlüm Paul Giamatti'den yana. Onun alacağına hani olumlu bakıyoruz. En iyi kadın da ben Lily Gladstone diyorum. Muhtemelen alacaktır. Yardımcılarda ne diyorum bakayım. Mark Ruffalo isterdim ama pek mümkün gözükmüyor. Robert Downey Jr.'a da işte o bağımlılığı halletmesi, işte üstesinden gelmesi. Biliyorsun Hollywood'u
tabii,
bu.
Tabii
hani
dönüşleri de dönüşüm sever. Büyük dönüşleri hikaye de sever.
Gerçi o hani o dönüşümü tamamlayan artık 20 sene olmuş. Ama çok sever. O bir kariyer ödülü olarak onun alacağını düşünüyorum. En iyi yardımcı kadın da ya Devine Joy Randolph bence okeydir. Çok yetenekli, çok iyi bir oyuncu. Daniel Brooks da alsa ben sevinirim. Burada çok hani Emily Blunt almasın da kim, kim alırsa alsıncıyım bu kategoride. Uluslararası filmde de hani biraz Türkiye'li bir sanatçıyı o platformda görmeyi çok isterim. Pek mümkün olmasa da hani keşke Öğretmenler Odası alsa derim. Ama Zone of Interest alırsa da hiç problem değil.
Değil.
Diyorum. Böyle sen.
Peki. Ver bakayım. Unuttum. Ben de Oppenheimer alacak diye düşünüyorum ama ben de mesela ya ben şey alsın isterim. Artık çok film yapamayacak ya. Killers of the Flower Moon.
Öyle mi?
Hem en iyi film
yaşayan,
alsın.
Yaşayan en yaşlı yönetmen adayı 81 yaşında ve tarihte en çok aday olmuş da değil mi?
Ben yine yönetmen. Scorsese alsın derim.
Evet tabii Hollywood'a layık bir şey olur. Kimse, yani böyle kimsenin hani, bir itirazı olamaz.
Yaş aldıkça böyle hani böyle bir saygı şeyi de oluyor ama Lanthimos'u da çok isterim mesela evet, Portekiz'de. Nolan'ı istemem mesela. En iyi erkekte ama hiçbirini görmedim neredeyse ben en iyi erkek. Yani bir Holdovers, Rustin, American Fiction bunları görmedim. Dolayısıyla bir şey diyemiyorum. Kadınların hepsini gördüm. Evet benim de gönlüm Lily Gladstone'da. Peki Binacığım veriyorum hemen sana listeyi. Sana çok teşekkür
orada
ediyorum.
Orada maalesef hiçbir yerde yayınlanmayacak. Ha, soracaklar olacaktı onu söyleyelim. Şimdilik en azından herhangi bir yerli platformdan veya kanaldan yayınlanmayacak. Belki son anda bir değişiklik olur. Bakalım nereden izleyecek. Bu da hani açıkçası seyirci olarak bizi çok üzüyor. Bir kanalın yayınlamasını Oscar'ımıza sahip çıkmasını
ya bir de ne güzel oluyordu. Atıyorum ya seni hem bak arkadaşlar yaparsanız bir nazır lütfen çağırmayı ihmal etmeyin. Hem filmleri konuşur hem kıyafetleri konuşur. Böylesini bulamazsınız diye bir daha reklamını yapayım. Sana çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür
İyi ki geldin.
Ben ilk çağırdım.
Evet efendim Action'dan bugünlük bu kadar. Önümüzdeki programda görüşünceye dek hoşça kalın.